Ayrım 14. Çıkış 1. Yalçın Küçük. Sayfa 158. Sara nöbetlerinden birisi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile seçim kazanmış kabul edilen ancak lideri yasaklı seçime girememiş ve milletvekili olamamış. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında bir balıkçı da gizli yemektedir. Bu yemekte birisi diğerini balık görmüş, yemiş ve haberimiz olmamıştır. Dönemin CHP milletvekili Zülfü Livaneli çok sonraları 2007 yılında açıklamıştı. Hep şükranlarımız var. Ve yemeğin 2002 yılı sonunda veya 2003 başında Çengelköy'de bir balıkçıda realize edildiğini anlıyoruz. Dipnot kitaplarımda var. Bu büyük Sara nöbetini ve rejim darbesini Çıkış dizisinin sonraki kitaplarında yazmayı planlıyorum. Halen yazılıdır, zamanını ve yerini bekliyorum. Bu yemekte Sara nöbeti yaşayan Baykal'dır. Şöyle, bu yemekten sonra çok hızlı bir şekilde CHP inisiyatifi ile anayasa değişikliği ve yine CHP kabulü ile bir ilden bir milletvekili istifa ettirilerek Erdoğan'ın milletvekili yapıldığını biliyoruz. Diktatoryal bir durum oldu ve diktatoryanın başındayız. Eylülist diktatoryaya sanki ara verilmişti ve yeniden kurulmaktadır. Kuruluş tarihi şu şekilde yazılmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan D. Bahçeli ve Washington'a bağlı Kemal Derviş, yasal olarak en az bir yıl varken Başbakan Ecevit'ten habersiz erken seçim ilan ettiler. Ve şartlar başkaydı. Engelleyebilecek bir muhalefet oluşmuştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu gene de seçimin yapılmasını zorladılar ve sağladılar. Güzel, Kıvrıkoğlu AKP'ye iktidar veren adamdır. Untouchable ya da haram zevattan sayıyoruz. Oyların üçte birini ve milletvekillerinin üçte ikisini alan AKP'ye hükümet sundular. Benim darbe dediğim kayıtlıdır. Hem anayasa değişikliğine ve hem de bir ilde seçim yenilenmesine Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ve Danıştay Başkanı Nuri Alan şiddetle itiraz ettiler. Dipnot, her aşaması skandallarla dolu bir süreçtir. CHP için yüz karasıdır. Bir milletvekilinin düşürülmesi skandaldır ve kitaplarımda yazılıdır. Ayrıca bir ilde seçim yenilenirse buna yalnızca aynı seçime daha önce katılmış olanlar girebiliyordu. Erdoğan daha önce hiçbir seçime girmemişti. İmkansızdır. Baykal imkan yaratıyordu ve biz tutsak düştüğünü bilmiyorduk. Ancak retrospektif baktığımızda bütün adımları tutsak halidir. Bilmiyordum, yalnız 1950 seçimlerinden beri 12 yaşındaydım, pek çok seçim yaşadım. 1957 seçimlerinde Ankara'da bir dağda bir sandıkta CHP adına sandık görevlisi olmuştum. Dolayısıyla neyin nasıl olduğunu biliyordum. Baykal'ın seçime girmediğini görüyordum, miting yapmıyordu. Doğu'yu, Kürt illerini tümüyle terk etmiş haldeydi ve ben tutsak düştüğünü bilmiyordum. Çengelköy yemeğinden habersizlik ve saf bir çocuk halimle seçimlere girmesi için çığırıp duruyordum. Henüz oturtulmuş bir diktatorya yoktu. Büyük televizyonlar bize ve bana açıktılar. Hepsinde Baykal'ı seçime çağırıyordum. Fakat girmiyordu. Seçim sathı mailinde Cenevre'ye sekreteriyle tatile gidiyordu. Esirmiş, haber vermiyordu. Bunun yerine partiyi de CHP esarete sürüklüyordu. Çok acıdır. Neden mi? Tabii tutsak düşmüş insan halidir. Ancak o tarihte 2002 sonu veya 2003 başı bir istifa ile kurtulabilirdi. Yapmadı, kendisini ve Cumhuriyet'in kurucu partisini esir verdi. Bana şimdi bu vicdansızlığı yazmak düşmektedir. Ve şunu ekliyorum, Baykal o tarihte boyun eğmiş ve rakip partinin liderinin kölesi olmaya razı olmuştur. Ve ne yazık, diktatoryaların kuruluşlarında hileler ve desiseler çokturlar. Ben burada yazdıklarımın doğru olduğunu biliyorum. Fakat tümüyle bir senaryo olmasını diliyorum. Buradayız. Resmi tarih şu şekildedir. 2010 yılında Baykal'ı ilzam ettiği anlaşılan bir kaset televizyonlara konmuştu. Ve Baykal üzgün ve kırılmış, Erdoğan ise şaşırmış göründüler. Baykal kasetle Fethullah Gülen'in bir bağlantısı olmadığı konusunda bizi temin ederek CHP başkanlığından istifa ettiler. CHP milletvekillerinden Mustafa Özyürek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını pek acele ile ilan ettiler. Yeni bir dönemdir. Burada hemen bir açıklama isabetlidir. Deniz Baykal'ın bu onuruna tecavüz tarihinde istifa töreninde bu kasetin sürülmesinde Fethullah Gülen'in bir ilgisinin olmadığını açıklamasından son derece rahatsız olmuştum. Büyük bir yakınlık ifadesi saymıştım. Şimdi yanıldığımı itiraf durumundayım. Neden mi? İtiraftan önce zorunlu bir açıklamam var. Bu benim senaryom mu yoksa son derece güvenilir kaynaklardan bilgi mi verdiler? Bu soruyu bırakıyorum. Ve şimdi gerçek görüp bildiğim hale geçiyorum. Şudur. Baykal 2002 sonu ya da 2003 başı kaseti Erdoğan'ın elinde görmüştür. Halk deyimiyle, gözüyle görmüştür ve kuşkusu yoktur. Kesin kasetin kimin elinde olduğunu bilmektedir. Hem Gülen'i ibra etmektedir ve hem de bir tür haber vermektedir. Bu haberde hep ısrarcı oldular ve kayıtlar bu yöndedir. Yemek oda ve masasında hiçbir canlının bulunmaması, kaset ve gösterime şoka ve anlaşmanın huzuruna tanık bırakmamak özelinden kaynaklanmıştır. Şöyle de söyleyebiliriz, Baykal ile Erdoğan arasında bir görüşme, eğer Erdoğan'ın elindeki kaset değilse mutlaka tanık gerekmektedir. Çünkü bu tür konuşmalar ve veya görüşmeler tarihe tanık ile düşerler. Buna iki, şunu da ekleyebiliyorum. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Baykal sürekli olarak göreceksiniz aday olmayacak diyordu. Emindir. Çünkü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmaması kaset gösteriminden sonraki dostane pazarlık görüşmelerinde karara bağlanmıştır. O tarihte Baykal'ın Cumhurbaşkanlığı için ortak kararları var. Ve üç, bunlar belgelidirler. Ve dört, Erdoğan kolay evet diyen ve sözünden çok zaman büyük bir kolaylıkla dönen adamdır. Necdet Özel ise en kolay inanan subaydır. Ve yakında sözüyle zindandakileri pek çok kez yanıltabilmiştir. Sonunda bozuk cümlelerle de olsa nihayet çıkardım anlamına gelen bir ifade ile kendi kendini yanıltabilmişti. Rahatladığını hatırlıyoruz. Kayıtlıdır demekle yetiniyorum. Benim katkım şudur. Erdoğan'ın pornografik olduğu söylenen bu kaseti ilk kez internetlerde gördüğü iddiası gerçek dışıdır. Erdoğan müstehcen olduğu iddia edilen bu kaseti Çengelköy'deki yemekte bizzat kendisi masaya koymuş olmalıdır. Baykal'ın bir şok geçirmesi doğaldır ve sonra ortak planlar yaptıklarını anlıyoruz. Huzuru buldular. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmaması, anayasa ve seçim kanunu değiştirilerek önce milletvekili ve arkasından başbakan yapılması, Çankaya'ya türbanın sokulmaması ve Baykal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi belli başlı anlaşma noktalarıdırlar. Demek bir tür ikinci Muaviye vakasını görmüş oluyoruz. Kendimi gözümle görmüş saymakta bir mahzur bulmuyorum. Ne tesadüf, aynı yıl anayasa referandumu vardı. Kılıçdaroğlu da bu referanduma girmedi. Hiçbir konuşmasında anayasadan söz etmedi. Yargıç güvencesini ağzına almadı. Yargı bağımsızlığının ortadan kalkacağına işaret etmedi. Ve bir de dürüst davrandı, oy vermedi. Bu halini referandumun kabulü lehinde çalışmak üzere bir söz verdiği şeklinde değerlendirmek zorundaydık. Ve 2010 referandumu ve 2014 Ekmelettin İhsanoğlu komedisi aynı, iki yüzlü oyunlar oldular. Her ikisinde de senarist Gülen'dir ve Kılıçdaroğlu oynamıştır. Artık bir kuşku görmüyoruz. Burada Kılıçdaroğlu'nun asıl soyadı Karabulut, CHP'ye girmeden önceki bir tarihten itibaren Gülen tarikatı mensubu olduğu görüşümü tekraren not etmekle yetiniyorum. CHP'nin başına getirilmesi bir komplodur ve Deniz Baykal'a yapılan darbenin devamı saymak durumundayız. Ne yazık bu görüşüm Karabulut Kemal'in Gülenci olduğu düşüncem pek kabul görmektedir. Yalnız yine de bir dürüst davranışını kaydetmek istiyorum. Referandum sandığına gidebilir ve referandumun kabulü yönünde o tarihte Gülen ve Erdoğan aynı yerdedirler. Oy kullanabilirdi ve gitmemiştir. Net ve açık bir şekilde Gülen'e bağlı kalabilmiştir. Gülen'e güven vermiştir. Yalnız yine de açık ve dürüst kalışından dolayı kutluyorum. Keşif ve ifşaat benim değil, Soner Yalçın'a borçluyum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl soyadının Karabulut olduğunu Soner'den öğrenmiş durumdayım. Peki Karabulut mu? David Ben Annan formülüne başvurmak zorundayım. 8. yüzyılda İbrani, Karaim, Latince Karaid, Rusça ve Türkçe Karay, mezhep veya dinini kurdular. Kırım yakınındadır. Şimdi Kırım'da azdırlar. Selah-ı Civit denilen bir yerde çıkarlar. Selalı veya Sıla diyoruz. Yahudi kayası veya kalesi anlamındadır. Dinin kökü Kara'dır, oku anlamındadır. Ve İbrani arınan adının tam karşılığı bulut olup şimdi kara bulut yapabiliyoruz. Yaptık ve şimdilik burada duruyorum. Devamı çok var. Lazı asacaklar, sehpaya çıkarmışlar, son sözünü sormuşlar. Bu bana ders olsun demiş, ben de olsun diyorum. Bu kara buluta ders olsun yollu ekliyorum, devamını beklemesini tavsiye ediyorum. 1. Ben Beştaş oynamıyorum. 2. Biz bu cumhuriyeti sokakta bulmadık, hatırlatıyorum. Bu tarihlerde Erdoğan ve Gülen el eleydiler ve birbirinin gözüne bakıyorlardı. Referandum ile bütün mahkemeleri ellerine aldılar ve Silivri'yi yeni tutuklularla doldurdular. Bir günde 102 subay ve çoğu yüksek rütbeli general zindana koydular. Bir genelkurmay başkanının da Silivri'ye atılması işte bu tarihlerdedir. Allah'a şirk ve devlette paralel olmamaktadır. Zindanlama işinin hepsinin doğrudan doğruya Erdoğan'ın seçimi ve emri olduğundan kuşku duyamayız. Yargıda, iç işlerinde, idarede, polis ve valilerde AKP'nin Gülenci olanlardan başka memuru olmamıştır. AKP yaratan değil, yaratılandır. Kurmamış, kurulmuştur. Hep destekli, sadece desteklenen, derme çatma bir partiydi ve şimdi devşirme dönemindedir. Destekler çöktüğü zaman çökmesi normaldir. Çöküşü yakın ve yarından da yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'leştirilmesi, AKP'nin iktidar yapılmasından daha önemli ve vahimdir. Tasfiye edilmiştir. Cumhuriyet düşmanı Kürtler ve yobaz döküntüleriyle doldurulmuştur. Bu yolda Kılıçdaroğlu artık kendisine sınır tanımamaktadır. Ekmelettin İhsanoğlu mu? Bir oyuncak model olmuş ve aday seçilmiştir. Seçilişindeki maksat ve hedefleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Erdoğan'ın 2003 başından itibaren izlediği laisizmi yok edici ve cumhuriyeti yıkıcı bütün politika ve uygulamalarını isabetli ve doğru bulmak ve ilan etmektir. İhsanoğlu seçim kampanyası sırasında türbanın vecibe ve bir hak ve ilaveten geleneklerimizde var olduğunu söylemiştir ki, türban belki de en tartışmalı icat ve icraattır. Böylece İhsanoğlu yobazizm cephesinde Erdoğan'dan hiç geri kalmadığını göstermiş olmaktadır. İtirazsız kabul ediyoruz. 2. İlk iki turda Erdoğan'ın seçimini sağlamak istediler. İlaveten oligarşinin Erdoğan olmazsa bu yobaz iktidarın ayakta kalamayacağı kaygıları vardı. Ve 3. Biz de aynı görüşteyiz. Ancak fevri hareketlerden geri durmasını istediler. Maksat öfkesiz Erdoğan'dır ve bu zavallı İhsanoğlu'nu öfkesiz bir oyuncak olarak seçtiler, oynadılar. Nasıl mı seçtiler? Tam bir oyundur. Kılıçdaroğlu en güzel başkan için sürekli toplantılar yapıyordu ve sonradan öğrendik. Güzel başkan adayları arasında İhsanoğlu'nun adı hiç geçmemiştir ve kimseyle konuşmadığı kesindir. Devlet Bahçeli ise çok sır tutan birisidir. 2001 yılında ansızın erken seçim çağrısı yapmıştı ve partisinin ikinci adamının benim bilgim olmamıştır dediğini hatırlıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalıştığını hep biliyoruz. Maaş bordrosu yayınlanmıştı. Seçimini teşkilata bildirmiş olabilir. Fakat teşkilattan bir direktif aldığını sanmıyorum. Parti içinde de kimseye bilgi verme alışkanlığı yoktur. Gizliliğe önem veren ve sormayan bir teşkilatı var. Sormazlar ve soru önergesi hazırlamazlar. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli bir gün buluşmaya karar verdiler. Daha tokalaşmadan birbirinin göz bebeklerindeki parıltıyı gördüler ve ekmel sözcüğünü majiskül karakterlerle yazılmıştı hemen çaktılar. Sonra birbirini kutlamaya başladılar. Çok güzel bulmuşsun kardeş. İkisinin de güzel ağızlarından bu söz fışkırıyordu, hepsi budur. Artık tek parti oldular ve seçimlere ihtiyaç duymuyorlar ama bazen seçimcilik oynuyorlar. Aslında şimdiye kadarki uygulamaları seçim demek çok zor idi. Ve şimdi de şeklen de sondayız. Bir %10'luk seçim barajı Eylülist diktatoryanın hükmüdür ve değiştirmediler. 2. 27 Mayıs devriminden sonra milletvekili adaylarını parti delegeleri seçiyordu ve bu usulü kaldırdılar. Bu üçü de karar veriyorlar. Kendi alanlarında diktatör oldular. 3. Her üçünün de il örgütleri bitmiştir. Hiçbir il ve ilçe örgütü bir iş yapmazlar ve hiçbir işe yaramıyorlar. Paslandılar. Demek ki parti demek pek zordur ve seçim hiç diyemiyoruz. Bunlar bürokratik kuruluşlardır. Diktatörler mi? Diktatörlüklerinin oluşum ve yerleşme aşamalarında ilk iş olarak ve ilk önce yol arkadaşlarından kurtuluyorlar. Genel sistem tekvin biliyoruz ve çeşitli yolları var. Silivri türü sözde mahkemeleriyle yok etme yollardan birisidir. Dipnot, iki fark görüyoruz. Silivri'de zindanlananlar comrades in arms, yol arkadaşı değildiler. İkincisi, idam veremiyorlardı ve müebbet hükümlerin çok olması tek yok etme yolu olarak kalmasındandır. Yüksek rütbeli subaylardan müebbet alanların çok olması, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bunlardan birisidir. Bunların bir tür yol arkadaşı iddia veya sayılma ihtimalinden kaynaklanabilir. Düşünebiliriz. Erdoğan da artık öyle anlıyoruz, bu yolun yolcusu olmak gereğini duyuyordu. Kuşku duymuyorum. AKP kurucularına 3 dönemden fazla milletvekili olmama şartını yol arkadaşlarını tasfiye için icat ettiler. Devamına güvenemiyordu ve artık yol arkadaşlarından korktuğunu düşünebiliyoruz. Korku Erdoğan'ın belirleyici kimliğidir ve diğerleri arızidir. Tespit ediyorum. Ama aslında buna hiç gerek yoktu. Çünkü kendisi seçiyordu ve seçmemek elindedir. Fakat açık kapıdan girmekten korktuğunu netlikle anlıyoruz ve anlıyorsak söylemek durumundayız. Öyleyse Silivri mahkemeleri sadece korkunun göstergeleridir. Doğrudan zindanlanmak mümkündür. Tutuklarken hüküm sınırsız zindan hedeftir. Ve uzun tutuklama bir yol oldu, sonra çok korktular. Dipnot, ben ikinci tutuklanmamda başlangıçta bir daha çıkmayız şeklinde düşünüyordum. Engin Paşa'nın da MHP milletvekili Engin Alan öyle düşünmüş olduğunu duymuştum ve şimdilerde siyaseten tutukludur. Referandum ile çadır mahkemeleri ihsas ettiler, hüküm kestiler ve aynı şekilde Erdoğan birlikte yola çıktıklarını doğrudan doğruya tasfiye etmek yürekliliğini gösteremedi. Üç dönem diye bir kural uydurduktan sonra kendisiyle yol arkadaşlarını tasfiye etmek üzere bir yasa ya da şeria bulmuş olmaktadır. Görüyoruz, korkuyor. Diktatörler bundan sonra yeni yöneticilerini ya çok alt kademelerden gelenler ya da sonradan katılanlardan seçiyorlar. Yalçın ya da İbrahim olsun ad seçmiyorum ve rastgele veriyorum, fark etmeyeceğini biliyorum. Örnektirler ve pek alttadırlar. Ve sonra izlenecek yolu öğrendik. Herkesin bildiği sır tabir edebiliyoruz. En yakını Binali Yıldırım. Bir süre ve daha sonra ise kendisine karşı politika yapmış, Numan Kurtulmuş'un milletvekili olduktan sonra başbakan olmaları kararlaştırılmış idi. Ve ne yazık olmamıştır. Pek korkmuş ve bu yoldan dönmüştür. Korkudan gelen talih Davutoğlu'na vurmuştur. En yakınlarını ilk önce bırakmak bu diktatörlerde ahlaktır. Ve çarkı felek Erdoğan'ı önce cumhuriyetçiler, sonra gülenciler ve şimdi de yol arkadaşları ile çarpışmak zorunda bırakmıştır. Ve bunlardan öldürebildikleri yoktur ve hepsi yaralıdırlar. 3 Kasım tezleri. İç savaştan arda kalanlar. Yalçın Küçük, 4 Kasım 2002. 3. tez. Cumhuriyet ileriye gitmemek için bir silah olarak İslamcı Parti yaratmış ve kurucu partisini deforme etmişti. Şimdi bunlar hükümet ve muhalefet olarak Cumhuriyet'in karşısındadırlar. 12 Eylül 1980'ler hemen önce çıkan Bir Yeni Cumhuriyet İçin adlı kitabımda asker yönetime geliyor, Erbakan'ı hapse atacak, Erbakan'dan daha çok Erbakancılık yapacak demiştim. 4. tez. Potansiyel hükümet ve muhalefet. 3. iç savaşın arda kalanlarıdırlar. Cumhuriyet arda kalanları karşısında aciz halindedir. Cumhuriyet kaynaklarını kurutmuş ve sadece arda kalanları yaşatmıştır. 5. tez, Cumhuriyet tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya gelmiştir. Tanımlarını reddeden bir fiili durum var ve Cumhuriyet düşünebilen ve çözüm arayabilen kadrolarını tüketmiştir. Krizi kavraması imkansızdır. Not: seçim gecesi 3 Kasım 2002 üzerinde çalıştım ve 4 Kasım günü yazdım. 12 Eylül 1980 tezini devam ettirmektedir. Anlık tezler bir zincirdirler. Peki ne oldu? Şanlı seçimden hemen sonra bir hafta nöbet izni girdi. Erdoğan'ın kaybolduğunu hatırlıyoruz. Ben genel olarak kaybolmaları nöbet tabir ediyorum. Nöbetten dönünce Erdoğan diktatörce bir hareket ile hemen hemen bütün bakanları yerinde tutuyordu ve başbakanlığa ise Ahmet Davutoğlu'nu getiriyordu. Şaşkınlık diyebilirim, ancak kısa süreli olsa da bir başbakanlığı kaçırmış olan Binali Yıldırım'dan başka kimse ses çıkarmadı. Mutlak bir durumdur. Yıldırım'ınkine ise pek ses diyemeyiz. Sadece yüksek bir sadakatsizliği pek düşük tonlu bir ağıtla geçiştiriyordu. Her tarafta korku dolu ağır bir hava esiyordu. Hava Erdoğan'a sinmiştir. Bir sonuç nettir. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesinin çok etkili olduğunu tespit edebiliyoruz. Nasıl ve neden etkili olduğunu bilemiyoruz. Ancak İhsanoğlu'na oyuncak model demiştim. Davutoğlu'nu ise bir model oyuncak sayıyoruz. Aralarında başka bir fark göremiyoruz. Ve her açıdan bir oyuncak İhsanoğlu'dur. Öfkesiz görünüşlü, ilk konuşmalarında ben uzlaşmacıyım diyebilmişti. Dipnot, her ikisinin de modellerine ve oyuncaklarına uyabileceklerine ihtimal veremeyiz. Bir, tarihleri dönmüştür ve iki, saralı bir diktatoryal durumdayız. Aynı ölçüde laisizm karşıtı ve Kemalist Cumhuriyet düşmanıdır. İlaveten kesin restorasyon politikası yanlısı olduğunda ısrar etmektedir. İfşaatı var. En az çöküş göstergeleri. Demek bir yanımızda saklıyoruz. Bir çalışmamda işaret ettim. 1. Hiçbir bağımsızlık marşı korkma ile başlamamaktadır. 2. Bizim marşımızda Türk sözcüğü geçmemektedir. 3. Yakında Musul'da Türkmenler kırılıyorlar ve ağlayanı yoktur. 4. Genelkurmay Başkanı üniforması üzerinde bir mezara dayanıp elini göğe dikmiş dua okumaktadır. Uyaranı bulunmamaktadır. 5. Bir genelkurmay başkanı rütbe olmayan ve makam sayılmayan bir zafer bayramını askerlik yaptığı pek kuşkulu ve tabii 4 yıllık eğitim belgesi gösteremeyen İmam Hatip Okulu'ndan mezun olduğu kesin bir politikacıya hibe edebilmektedir. Ve neden ve nasıl soranımıza rastlamıyoruz. Devrimci durumdayız, marş yazmak zorundayız. Yürüyemezsek yazarız. Erdoğan'da benzer bir değişikliği Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta görmüş bulunuyoruz. IŞİD'i şiddetle destekliyordu ve bu destekte IŞİD'in halifelik modelini uygulamaya koymuş olmasının rolü büyüktür. Başarılı olursa Erdoğan'ın önünü açabilecekti. Çünkü Erdoğan'ın 2023 yılında ülkeyi bir İslamik cumhuriyete dönüştürüp halifelik ilan etmek istediğinden kuşku duymuyoruz. Kuşku duymak için hiçbir neden yoktur. Washington'da Başkan Yardımcısı Biden'ın bir açıklaması üzerine Erdoğan'dan özür dilediği iddiası ile ilgili dikkatli ve geniş kaynaklı gazeteci Tolga Tanış'ın yazısından bir aktarma yapmak istiyorum. Tanış yazısındaki bir paragrafa işaret ediyor ve bu paragrafı bundan sonra Suriye meselesini inceleyen herkesin sık sık dönüp bakacağı Türkiye'yi hedef alan sözler olarak tavsif ediyordu ve şudur. Esad'ı devirme ve bir Sünni-Şii vekalet savaşı çıkarmada çok kararlıydılar. Esad'la savaşacak herkese 100 milyonlarca dolar para ve 10 binlerce ton silah akıttılar. El-Nusra, El-Kaide için destek olacak dünyanın diğer yerlerinden gelen cihadistlerin aşırı unsurlarını kabul ettiler. Dipnot, Tolga Tanış, Biden krizinin arka perdesi Hürriyet 5 Ekim 2014. Burada özür değil, çok ağır bir suçlama görüyoruz. Erdoğan, New York'a varıncaya kadar daha ağır suçlamalar Amerika'nın en önemli gazete ve yayın organlarında çıktılar. Öyle anlıyoruz. Her kurulda, her hakam önünde İbrani bilgi anlamındadır. Ele alınacak ağır bir metin tertip etmişler ve daha ağırlarının yüzüne söylenmiş olması pek muhtemeldir. Erdoğan'ın çok korktuğunu düşünebiliyoruz. Bir tür nightmare sahnesi ya da sahneleri muhtemeldir. Ve IŞİD'i terörist ilan etmekte çok gecikmedi ve buradayız. Peki marş mı? Yahudi Müslüman Devlet Marşı. Akif'in eli değmedi. Yeni gizli tarih kitabında kaynağını göstermek istiyorum. Öyleyse Troçki'nin sözüyle kesintisiz, devrimci durumdayız. 14. ayrımın sonu. Sayfa 168.